Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu yapıyı oluşturan, sizleri bizlerle buluşturan Nurettin hocamıza, sosyal dokuya ve burada emeği ve günlerini harcayan sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu gayretleriniz ileride sizlere neler kattığını göreceksiniz. Belki şimdi öyle bir birliktelik, bir arkadaşlık havasında günlerinizin geçtiğini görmektesiniz. Eğlenceyle beraber, bir eğitimle beraber. Ama bunun size ileride neler kattığını ileriki yıllarda hissedeceksiniz. Bu çalışmayı hakikaten organize eden, buraları kurarak, bu müesseseleri oluşturarak sizleri buralarda istihdam eden tüm büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Bu genç zamanınızı bir ilimle, irfanla, güzelliklerle geçirmek için gayret eden, hayatının önemli bir kısmını boş işlerle değil de insanı onarma, insanı büyütme, insanı yüceltme de zamanlarını harcayan kardeşlerimizi, sizleri de ayrıca kutluyorum. Ve bu davranışınızdan dolayı da sizleri tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu kolay bir şey değil. Bilhassa bu çağda kolay bir şey değil. Hayatın bizi böyle çağırdığı, dünyanın bizi çağırdığı bu zamanda kendisini bu tür ilimlerle büyüten, bu zamanını bunun için gayretini arttıran insanları ancak saygıyla almak lazım. Onları önemsemek lazım. Biraz da uçağdan. O yüzden çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Çok önemli bir ortamdasınız. Bundan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar tabii önce ben kendimden biraz bahsedeyim. En azından yani şu konuşan adam kim? İsmimizi duyuyorsunuz sağda solda. Belki çocukluktan beri eserlerimizi falan da dinlediniz. Ben kısaca bahsedeyim size yaptıklarımızdan. Ondan sonra da sizlere birkaç kelam etmek istiyorum. Birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben 1969 İstanbul doğumluyum. Ailemiz aslen Bayburtluyuz biz. Kardeşimin söylediği gibi ilkokulu Levent'te, liseyi Sarıyer İmam Hatip Lisesi'nde, üniversiteyi de Marmara İlahiyat'ta tamamladım. 1993, 92-93 sezonunda, belki birçoğunuzun doğum şeyleri tamamladım. O yıl 93 yılında Marmara FM'in kuruculuğunu yaptık onun arkadaşımızla beraber. Baki abiyle de orada daha önceki tanışıklığımızı böyle katmerlediğimiz yani kuvvetlendirdiğimiz bir yer oldu. Ben ilk yayın yönetmenliğini yaptım. Daha sonra Baki abi, ben askere gittikten sonra. Ve band tiyatrolarıyla başlayan bir müzik serüvenim var. O zamanlar band tiyatroları vardı. Bu böyle bir kanallar, televizyonlar, radyo istasyonlar falan yoktu. Sadece siyah beyaz bir televizyon vardı. İstiklal Marşı ile açılır. İstiklal Marşı ile de kapanırdı. Kapanmadan önce de televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız diye bir yazı çıkardı. Siz tabi o günleri bilmezsiniz. Tek bir devlet televizyonu olduğu zamanlarda tabi insanlar İslami mevzuları, İslami meseleleri öğrenecek şeylere ihtiyaçları var. O zamanlarda band tiyatroları gelişti. O işte o band tiyatroları ne? İşte Musab bin Ümeyr, Gün Batıdan Doğmadan, işte Hicret, Mu'te Destanı tarzında. Bunun yanında bir hiciv tiyatroları da var. Bu tiyatrolarda bir nevi tiyatral bir şekilde meselelerimizi anlattığımız, İslami ilimleri anlattığımız, tarih anlattığımız bir süreç. Anlatılan bir süreç yaşanıyordu. Onların içerisinde de eziler var. İşte Muhte Destanı anlatılırken, yani oradaki havayı da birazcık müzikle bir ara tarzında olsun. Hem de o anlatılanlar daha insanlarda zihinlerine yerleşsin diye. Band tiyatroları o zaman çok yaygındı. Onların içerisindeki ezgiler insanlar tarafından çok sevildi, çok beğenildi. Band tiyatroların hatta önüne geçer oldu. Ve o zaman yapımcıları da herhalde bunu görmüş olsalar gerek ki ezgi albümleri yapmaya başladılar. Bizim de ilk müzikle tanışmamız, ilk stüdyo ile tanışmamız benim çok iyi hatırlarım. Stüdyo Metropol Taksim ilk eserimizde sabırla sabırla, seherlere sabırla, sabrını gönlünü çilelere hazırla diye başlayan bir ezgiydi. İkincisi de ağlayın ey insanlar, alimler şehit oldu diye başlayan bir ezgi. Yıl sanırım 1989 ya da 90'lı yıllardı. Daha bilgisayarım Türkiye'ye yeni. Bendeyken, bahsederken sanki böyle bir tarihmişim gibi bir hissettim ama demek ki ülke çok çabuk böyle ya da teknoloji çok çabuk kendisini geliştirmiş. Böyle beni dinlerken bir tarih dinliyormuş gibi bakmayan sonuçta 45 yaşında bir adamım yani. Onu da söyleyeyim. O kadar da yaşlı değil. Evet. Ama demek ki o mesafe çok çabuk gelişmiş ülkede. Teknoloji zaten şey gibi, bir çığ gibi, bir başlattığın zaman domino taşı gibi birbirini etkileyen bir şey. Ve band tiyatroları ve ezgiler derken 16 tane kendi solo albümü ve 100'e yakın albümle imza atan bir kardeşimizin Marmara Müzik diye bir müzik firmamız Marmara FM'le beraber oluştu. Orada da bizim camiamızda bugün ismini duyduğunuz hemen hemen isimlerin %80'ini bizim firmamız insanlarla oluşturdu. İşte Mustafa Cihat, Dursun Ali Erzincanlı, Erkan Mutlu, aklınıza gelen aşağı yukarı bir çırpıda sayabileceğiniz isimlerin %80'ini biz Marmara Müzik olarak bizler çıkardık. İnsanlarımızla buluşturduk diyelim. Böyle bir şeyle hizmet ettik. Yani belli bir çığırın açıldığı bir dönem oldu. Şimdi tabii bunları yaparken nelerle karşılaştık? Böyle çok da kolay olmadı bugün. Bugünkü gibi sizin zihinlerinizde kodlanmış gibi değil bazı şeyler. Biz müzikle uğraştığımız zamanlarda bizim ne zındıklığımız kaldı, ne kafirliğimiz kaldı, ne münafıklığımız kaldı. Niye? Müzikle uğraşıyoruz çünkü. Müzik nedir? Haramdır. Boş işleri satın almaktır. Ve oradaki onu da bir ayete dayandırırlar. İşte onlar boş işleri satın alırlar ayetine. Hiç alakası yok. Oradaki ayetle onun. O yüzden böyle bir zorlu bir süreçte eserleri yapmak çok da kolay olmadı. Bunu topluma kabul ettirmek, toplumun genelinde meselemizi anlatmak çok da tahmin edildiği kadar kolay olmadı. İnsanlar ön yargıyla yaklaştılar. Ön yargı bütün toplumun geneline yansıtılmaya çalışıldı. Bizim programlarımızın yapılmaması gerektiği, önümüzün kesildiği çok dönemler yaşadık. Maalesef sanat bizim camiamızda, İslami camiada çok da takdir edilmeyen, biraz boş işlerle uğraşılan bir dal olarak görülür. Ve çok da önemsenmez. Yani insanlar, ya benim çocuğum doktor olsun, mühendis olsun, şu olsun, bu olsun der. Ama hiçbiri, ya bu sanatla uğraşsın, güzel sanatlarla meşgul olsun demez. Bunu ya bizim de sanatçımız olması lazım, bizim de oyuncumuz olması lazım, bizim de şu alanlarda olmamız lazım diyen insanlarda dahi görebilirsiniz. Yani mesela ya işte bizim de bu alanlarda olup burada ağırlığımızı koymamız lazım diyen adama şunu söyleyin. Ya bak senin çocuk buna çok müsait. Hadi bak senin çocuk buna çok müsait. Aman benim çocuğa dokunma. Genel şey budur. Genel yaklaşım budur. Benim çocuğa dokunma. Şimdi tabii bunda insanlarımızın korkuları yersiz mi? Çok da yersiz değil. Bunun bir gerçekçi olmak lazım. Çünkü birazcık müzik, sanat alanları hep gayrimeşru şeylerle anılmış bir şey. Ya işte müzikle uğraşan adam ne yapar? İşte barlarda çalar, orada yapar, şunu yapar, bunu yapar. İşte oyunculuk yapan adam nedir? İşte set ortamları işte şöyledir, böyledir, ayağa kayar, dünyasını ve ahiretini berbat eder. Bu tür düşünceler çok da haksız değildir aslında. Çok da yersiz değildir. Ama bunlar var diye biz hiç hayatımızda Müslümanlar olarak, mümin insanlar olarak hayatı değiştirmek, dünyayı değiştirmek, dünyada bir şeyleri var olmasına gayret etmek, iyiliğin yayılmasını sağlamak isteyen insanlar olarak bu tür alanlarda olmayacak mıyız? Yani böyle tehlikeler var diye, önlerimizde bazı sıkıntılar var diye, dikenli yollar var diye olmayacak mıyız? Bütün soru bu. Bütün mesele bu. Evet, biz hayatta risk alacağız. Riskler alacağız. Toplumun iyiliği açısından, toplumun genelinin açısından hayatımızın her alanında her zaman riskler almaya devam edeceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu riski almayı göze alamayanlar toplumun dönüşmesinde, gelişmesinde hiçbir fayda sağlayamazlar. Yani sadece kendini düşünen, kendini kurtarma planı yapan, ya kendimi bir cennete atayım da kurtulayım diye, ya bir şeyhin eteğine yapışayım da kendimi öbür tarafa atayım diye bencilce yaklaşan bir insan sonuna baktığı zaman hüsranla karşılaşabilir. Çünkü imtihanlar verilenlerin nev'indendir. Sana verilenlerin nev'indendir. Sana ne veriliyorsa Allah senden onu isteyecek. Allah sana bir musiki yeteneği, bir sanat yeteneği, bir estetik yeteneği vermişse bu verilenin cinsinden senden bunu isteyecek. Sen bunu örtmen, üstünü kapatman, yok sayman seni mesuliyetten kurtarmıyor. Bugün ya yaşadığımız toplum çok kötü, şehir hayatında yaşıyoruz, günahlara bulaşma imkanımız var. Çekilelim bir dağın başına, bir kulübemizde bir balıkçı köyüne yerleşelim, orada bir yaşam sürelim, hiçbir günaha bulaşmayalım, oradan da cennete gidelim diye düşünüyorsan hiçbir yere gidemezsin. Cennete, mennete de gidemezsin. Çünkü sen verilen, kendine verileni bencilce düşünen ve onunla kendini kurtarma planları yapan bir insan konumuna düşersin. Oysa Allah'ın seni görevlendirdiği alan toplumsal hadiselerde rol alma alanıdır. Cihat nedir? Cihat, Allah yolunda mücadele etmek, İyiliği yaymak, güzelliği yaymak, topluma bu güzellikleri oluşturmak ve toplumun her kesimine yaymak. Evet, ama neticesi nedir? Neticesi nedir cihat? Niçin insanlar cihat? Allah insanlara cihadı niçin emretmiş? Şimdi bir takım cihat dediğin zaman adam eline kılıcı al, onu kes, bunu kes diye algılıyor değil mi? Adam savaş hukukunu cihat, bizatihi cihadın kendisi zannediyor. Oysa cihat ne? Mücahede etmek, cehd etmek, çalışmak, gayret etmek. Neden? Herkes bu tarafına kadar geliyor fakat neticeye geldiği zaman oraya çok fazla beyninin çok fazla yoruluyor. Neden? اَلَّذ۪ينَ يُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُس۪هِمْ Onlar Allah yolunda nefisleriyle, mallarıyla ve nefisleriyle cihad eder. Peki bunu niçin yaparlar? Niçin yapmaları gerekir? Bunun sebebi arkadaşlar yaşanılabilir bir dünya oluşturabilmek için. Yaşanılabilir bir dünya. Ya nasıl olacak bu yaşanılabilir bir dünya? Ben konferanslara falan çok fazla alışık olmadığım için. Bunu da kapatmayı unutuyoruz tabii. Yaşanılır bir dünya bir Müslümanın hedefleri arasında demek. Peki bu yaşanılabilir bir dünya, bütün dünyadaki insanları Müslüman yapmak mıdır? Müslümanın böyle bir vazifesi var mı? Yani bütün dünyayı Müslüman yapmak. Hayır. Müslümanın bütün dünyayı Müslüman yapmak gibi bir gayesi yoktur arkadaşlar. Böyle bir hedefi yoktur. Müslümanın hedefi bütün bir dünyayı yaşanılabilir bir yer haline getirmek. İçerisinde adalet olan, içerisinde güzellik olan, içerisinde estetik olan bir dünya haline getiriyor. İnsanların bir din seçmesi, İslam'ı seçmesi, Müslümanlığı seçmesi bir Müslümanın görevi değildir. Müslüman, iyiliği, güzelliği, Allah'ın hükümlerini insanlara tebliğ eder, anlatır, haliyle, kal ile, diliyle, yaşantısıyla, sunduklarıyla, yaptıklarıyla bunu insanlara tebliğ eder. İnsanların kabul edip etmeme özgürlüğünü de insanlara bırakır. Bunu nerede görüyoruz? Burada Peygamber Efendimiz'in hayatında. Ayetlerde açık bir şekilde görüyoruz. Yeni bir şey değil, söylemiyorum. Peygamber Efendimiz insanları, müşrikleri davet ederken inanılmaz şekilde zorluklarla karşılaşıp kendisini yıpratırcasına geceleri uyumamak şartıyla, gündüzleri bir sürü zorluklara katlanmak şartıyla insanlar imana gelsinler, cehenneme girmesinler. Hatta kendisini tarif ederken bir kelebek gibi tarif ediyor. Peygamber Efendimiz. Ben diyor bir kelebek gibiyim. Sizler de insanları bir kelebeğe benzetiyor. Kelebeğin ateşe üşüştüğü gibi insanların ateşe biliyorsunuz ateş yandığı zaman bir ışık verir. Kelebekler de onu ışık zannederler. O ışığa doğru giderler. Oysa o ateştir ve yanarlar. Ben de onların önünde bekleyip kovabildiğimi kovan bir adam konumundayım. Yani onu itiyorum, bunu itiyorum, bunu tutuyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Gitmesinler diye. Yani insanlar bir ışığa koşar gibi, ateşe koşan kelebekler gibi. Ve Efendimiz de onları engellemeye çalışan bir insan gibi. Yani Efendimiz'e söylenen bu ayet nedir? Allah-u Teala'nın sözü nedir? Sen insanları imana getirecek değilsin. Senin tek bir görevin, biz seni onlara bekçi olarak koymadık. Senin tek görevin tebliğ etmek. Anlatmak. Hidayeti verecek olan biziz diyor. Yani Allah orada aslında bir hudut çiziyor. Yani Allah'ın bir hududu var. Allah orada o hududunu aslında kimseyle paylaşmıyor. Hiçbir kulla paylaşmıyor. Bizim Müslüman olarak, insan olarak tek görevimiz kalimizle, sözümüzle, halimizle iyi bir Müslüman olmak için gayret etmek olmalı. Ve gerisini de Allah'a bırakmalı. Bizim tek bir vazifemiz bu. Yani yaşanılabilir bir dünyanın adımını atmalı. Yaşanabilir bir dünyada ne var? Bir, can güvenliği var. İki, mal güvenliği var. Üç, ırz güvenliği var. Yani insanların canı, malı, ırzı güvende olacak. Dört, adalet duygusu. Bunu sağlandığı zaman yaşanılabilir bir dünyayı oluşturmuş oluyorsunuz. Onun dışında adam dilerse İslam'ı seçer, dilerse kafir olur, dilerse müşrik olur. O kendisine verilen cüz'i iradeyle, kendisine verilen iradeyle dilediğini seçer, özgür bir ortamda, şartların eşit olduğu ortamda, sonra da sonucuna katlanır. Ama siz insanlara yaşanılabilir bir dünyayı sunma görevinizde gevşek davranırsınız, yani işte o cihadı terk edersiniz, o zaman o insanların başına gelecek olan şeylerde o güven ortamını oluşturmadığınızdan dolayı Allah'ın size sunduklarından da kurtulamazsınız. Görevini yapmamış insanlar olarak. Demek ki bir dünyada dünyayı yaşanılabilir bir hale getirmek bir Müslüman olarak bizim görevimiz. Peki yaşanılabilir bir dünyada sadece mal güvenliği, can, ırz güvenliği ve adalet mi var? Hayır. İşte orada bir de sanat ve estetik var. Bu çok önemli. Yaşanılır bir dünyada sadece bu yok. Çünkü Allah dünyayı yarattı. Alelade bir şekilde yaratmadı. Dünyayı yarattığı zaman ve insanı yarattığı zaman en güzel şekilde yarattığını bahsediyor. En güzel şekilde. Doğada, tabiatta birbirine zıt hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Tabiatta tam bir musiki vardır. Tam bir ahenk vardır. Ve biz bir orkestranın seslerindeki o uyum gibi o uyumu kulaklarımız duyduğu için rahat bir şekilde yaşamaktayız. Kuşların ötmesi, rüzgar sesinin yapraklardaki o uğultusu, işte o dünyanın dönmesinden kaynaklanan ki o ses, bütün seslerde bir orkestra ahengi vardır. Fakat biz bunları o kadar ahengliktir ki duymamaktayız. Yani şöyle, bir orkestra düşünün. Klavyesi var, sazı var, bütün enstrümanları yerli yerinde. Ve bir nota üzerinde de çalıyorlar. O kadar ahenkli bir çalış var ki, siz hiçbir yanlış bir ses duymuyorsunuz. Ama içinden bir tane kemancı, sol üzerinden giden bir notada la basıp duruyor. Hemen kulağınız oraya gider. Orada bir sıkıntı var. Adam yanlış ses basıyor. O zamana kadar her şey normal, dinliyordunuz. Kendi içinizde hiçbir problem yoktu. Ama o yanlış basan kemancı bütün koroyu berbat etti. İşte bugün kainatta o la basan kemancı maalesef insan oldu. kainattaki o ahengi, o düzeni maalesef biz bozduk. Yanlış seslerle, arabaların sesleriyle, inşaat sesleriyle, şu sesleriyle, bu sesleriyle o orkestrayı bozan kemancı maalesef insanoğlu, biz olduk. O ahengi bozduk. O estetiği kaçırdık. O estetikteki o güzelliği yerle bir ettik. Biz yaptık. İnsanoğlu. Şimdi Müslümanların sanata bakışı, estetiğe bakışı başta da söylediğim gibi maalesef çok yoğun değil. Ve malayani ve boş iş olarak algılanır. Oysa kainatta her şey sanat ve estetik üzerine kuruludur. Ve Allah bizden böyle bir dünyayı imar etmemizi istemektedir. İşte cihattaki maksat genel olarak budur. İnsanların kendilerini iyi hissedecekleri bir dünya oluşturmak. Şimdi bizim sanatımızın Batı sanatıyla farkı da aslında budur. Batı'nın sanata bakışı dinler üzerindedir. İslam'ın da öyledir. Yani aslında hayattaki tüm sanatsal imar faaliyetleri hep din üzerinden algılanmıştır. Çünkü insanların background'ları buna kodludur. Mesela Batı'nın sanatının en büyük şeyi nedir? Allah dünyayı 6 günde yarattı, 7. günde de dinlendi. Haşa. 6 günde yarattı, 7. günde dinlendi. Pazar gündeminin tatil olmasının sebebi de odur Batı'da. 6 gün çalış, 7. gün yat. O yüzden Batı'nın sanata bakışı da böyledir. Yani Allah dünyayı yarattı, bir kenara çekildi. Artık eserini seyredin. Ve durağan bir sanat vardır Batı'da. Durağan. Batı'nın sanat anlayışı da böyledir. Resmeder. Bakın Batı sanatlarına, Batı'nın çizdiği resimlere bakın. Heykeltıraş çok yaygındır. O kiliseler, Avrupa'ya çıkanız var mı? O kiliselerin o üzerindeki o resimler, o yoğunluk vesaire hep görseldir. Çünkü baktığını resmeder Batı. İslam sanatının olması gereken şey nedir? Evet, Allah dünyayı 6 günde yaratmıştır. Ama haşa bir kenara oturup çekilmemiştir. Yaratmaya devam etmektir. Her an yaratmaktadır. Yaratılış sürekli olmaktadır. Yani ben şu masaya oturduğum zamanki ben değilim artık. Ben değilim artık dediğimdeki kişi de değilim şu an. Her an yaratılıyorum. Yani şu kamerayı bana yıllar boyunca sürekli beni takip etse, ben de kendimi insanlığa adamış olsam, sürekli bu kameraya bakıyor olsam, sadece yemek yemek için vesaire için şöyle bir zaman ayırsam ve sürekli kamera kendimi feda etsem, ömür boyunca 40-50 yıl 60 yıl Allah ne kadar ömür verdiyse, sonra o kameranın çektiklerini işte saniyenin binde bilmem kaçı kadar hızlandırsak, yani başlangıcıyla sonunu birden pıtı pıtı pıtı gelsek, benim yüz hatlarımın nasıl değiştiğini, bir de o saniyenin bilmem kaçı kadar hadiseyi yavaşlatıp baksak, yüzündeki o hücrelerin her değişim anını teker teker nasıl ölüp yarattığını, nasıl ölüp yarattığını, o yaratma hareketinin nasıl sürekli olduğunu belki de görebileceğiz. Yani Allah sürekli yaratmaktadır. Ölüyoruz diyoruz. İşte biz onları öldürürüz, sonra diriltiriz, sonra tekrar öldürürüz, sonra varış yeri banadır diyor. Evet, hep ölüyoruz, hep diriliyoruz. Sürekli bir devran halinde bir yaşam. İşte İslam'ın hayata bakışı, Allah dünyayı yarattı ve yaratmaya devam etmektedir. Olmuş bitmiş bir resim değil. Süre gelen, devam eden bir resim. O yüzden bizim sanatımız, baktığınız zaman Ebru sanatına bakın, hep böyle soyut şeylerdir. Direkt resmetmez. Direkt gördüğünü resmetmez. O resmin altındaki hikmeti arar. Batı gördüğünü resmeder. Çünkü kodlu odur. Peki Batı bunu aşmak için ne yapmış? Ya Allah'ın 6 günde dünyayı yarattı, 7. günde istirahate çekildi. Ama bize aksiyon lazım. Bunu da tanrılarla çözmüş. Aşk tanrısı, güneş tanrısı, bir şey lazım çünkü hayat devam ediyor. Bunlarla da durağanlığını tanrılar icat ederek aşık. Aşk tanrısı, gök tanrısı, güneş tanrısı, toprak tanrısı bunları icat ederek bu durağanlığını da aşmış Batı. Batı'nın ikinci sanatsal şeylerinde etkin olan şey nedir? Biraz akademik gibi oluyor arkadaşlar ama bunlar sizin için çok lazım olacak ileride. Bunları mutlaka hani es geçmeyin. Haç. Haç şöyle bir şeydir biliyorsunuz. Şöyledir. Bunun sebebi de şudur. Baba, oğul, ruhul kudüs. Üçleme. Baba, oğul, ruhul kudüs. Baba, maşallah. Oğul Hazreti İsa, Ruhul Kudüs de Cebrail. Baba, oğul, Ruhul Kudüs. Hani şey çıkarırlar ya böyle. İstavroz çıkarırlar. Aslında o istavroz da çok kötü bir şey değildir ha. Aslında o istavroz da Hazreti Meryem'in hareketidir. Biliyorsunuz Hazreti Meryem Hazreti İsa'yı babasız olarak doğurduğu için Allah ona 3 gün konuşmama yasağı koydu. Konuşma. Çünkü sen konuşma. Bizzat Hazreti İsa'yı konuşturacağız. Ve ona ikili bir sordukları zaman o Allah bana yeter ve sağındaki solundakiler de buna şahittir tarzındaki bir işaretidir o. Aslında o haç işareti değildir. Aa bunu biz de çıkaralım manasında söylemiyor. Ama kaynağında bilin yani. O kadar o haç meselesinden daha önceki bir şeydir. Yani ben konuşamıyorum. Fakat sağımdaki sondaki Allah şöyle yaparlar. Değil mi? Futbolcular sahaya çıkarken görürsünüz şöyle. Yani ben konuşamıyorum ama sağımdaki ve sondakiler buna şahittir. Ben temizim. Kötü kadın değilim. Allah böyle lütfetti. Onun babasız doğmasını irade buyurdu ve o babasız doğdu. Baba, oğul ve ruhul kudüs Batı'nın sanatsal şeylerinin başında gelir. Ve onların mimarisine de yansıyan şey odur. Bakın Batı'nın mimarisine. Dik dik binalar. Sivri uçlu çatılar. Bunun ilk sebebi Batı'nın mimariye bakışıdır. İkinci sebebi de tabiat. Çok sert geçer orada kışlar. Kar yağar. Oradaki karın aşağı doğru düşmesi lazım. İşte Anadolu'da da vardır biliyorsunuz. Çatılar hep böyle alüminyumdan vesaireden yapılır. Çünkü kar tutmaması lazım. Değil mi? Sarıkamış taraflarında falan mesela biraz da öyledir. Ama temel şeyini üçlemeden alır. Sanatsal gelişimini. İslam nereden alır? İslam tevhidden. Birlemeden alır. Eliften, minareden. Minarenin esprisi de olur. Tevhiddir, birliktir. İslam dünyasının, İslam geleneğinin varlığını tevhid inancı oluşturur. Hristiyanlığın temel inancını da teslis oluşturur. Baba, oğul, ruhul kudüs. Tevhid ve teslis. Zaten en büyük ayrışmamız da budur. Onlar da Allah'a inanıyor, biz de Allah'a inanıyoruz. Ama onlar Allah'la beraber Rabler de ediniyorlar. Bundan dolayı da delalete düşüyorlar, sapıklığa ulaşıyorlar. Bizden ayrıştıkları şey bu. Yani Batı'nın sanata bakışını teslis, İslam'ın sanata bakışını tevhid ve birleme oluşturuyor. Ve her şey İslam'da hayatla iç içedir arkadaşlar. Hayatı ıskalamaz. Yani hayat başka, din başka demez İslam. O yüzden bizim mezarlıklarımız çarşıyla iç içedir. Ve mezarlıklarımızda bakın, yüksek yüksek duvarlar yoktur bizde. Çünkü ölüm hayatla iç içedir. Siz burada alışveriş yaparken yanınızda bir mezarlık. Yüksek duvarlar yoktur, alçak duvarlar var. O bilerek yapılmıştır. Yani size her an ölümü hatırlatır. Batı'da mezarlıkların duvarları yüksektir. Orası hayattan arındırılmış bir yer gibidir. Çünkü bir Batılı için ölümü hatırlamak çok da güzel bir şey değildir. Dünya, işte dünyadan ibarettir, yaşanır, ölümdür ve gidilir. Ama İslam mezarlıklarını hayatın içine koyar. Bakın Eyüp Sultan'a gidin, işte o eski yerlerimize gidin. Yoktur öyle şeyler falan. Siz burada gezersiniz, burada mezar taşları vardır. Hayatın içinde sanki mezarlıkla beraber yaşıyorsun. Burada eviniz var, burada mezarlık, burada cami. Ve burada çarşı. İslam bunu çok iyi yoğurmuştur. Ticaret, alışveriş, ibadet ve ölümü bir araya getiren yegane dindir. Hayatı, ölümü, ticareti ve yaşamı bir arada bakar. İslam'ın hayata bakışı budur. O yüzden de ölüm en büyük nasihattir der. Başka bir nasihate ihtiyaç yok. Çünkü yaşıyorsunuz. Ve ölümden soyutlanmamış bir hayat. İslam'ın mimariye bakışı da budur. İnsani perspektiften bakar. İnsanı önceler. Hep insan vardır çünkü. İslam demek aslında insan demektir, insan olmaktır. İnsani olan her şey İslami'dir. İslami olan her şey insanidir. Fıtrata uygundur çünkü yani. Ve her şey bir hikmetle yapılmıştır. Bakmayın şu son Cumhuriyet dönemindeki bu savrulmuşluğumuzu, şu çarpık çarpık binalarımızı, estetikten yoksun şu hallerimize bakmayın. Çünkü iyilerimiz hep Çanakkale'de öldü gitti. Kala kala bizim gibi şeyler kaldı işte geriye. Paçozlar kaldı. Ne oldu, ne yaptığını bilmeyen. Kafasını sokacak bir ev yaptığı zaman ev yaptı zanneden. Mahallede 3-5 topladıklarıyla cami yaptığı zaman cami yaptığını zanneden bizim gibi adamlar kaldı işte. varlığını devam ettirebilme gayreti içerisinde olur. Yine de onlardan da Allah razı olsun. Bunun sebebi de ne? Çünkü şehir bu sevdaya sahip çıkmadığı için. Abdurrahim Karakoç, Allah rahmet eylesin, ne diyordu? Gün gelir bağrına basar, şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı. Gün gelir bir gün bağrına basar, şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı. Köy bu sevdayı bağrına bastı ama şehir bu sevdayı bağrına basmadığından dolayı kırsal kesim köy kültürü maalesef bize hakim oldu. Üzerimize hakim oldu. Köy bu sevdaya sahip çıktı ama köyce sahip çıktı. Köyden gelen hacı abilerimiz, hacı amcalarımız bildikleri kadarıyla dine, imana, İslam'a, müminlere sahip çıkmak için yapabildikleri buydu, ne yapsın? Bir yere yerleşti, kafasını sokacak bir yer aradı, buldu. Ya ibadet etmem lazım, bu din devam etmesi lazım, camiler yaptı. Estetiği vesaireyi nereden bilsin? Çünkü şehir sahip çıkmadı ki, şehirli sahip çıkmadı ki. Şehirli batı kültürüyle yetişti, batı kültürünü önceledi. Batı kültürünün kendi kültüründen her zaman hep üstün olduğunu düşündü. Kendi kültürünü küçümsedi, dini küçümsedi ve bu verildi topluma. Bu verilince de toplum yozlaştı. Bu kadar estetik, bu kadar tevhid bilincinden beslenen toplumun çocukları bu kısır döngüye, bu kısır ülkeye, bu kısır geleneğin içerisine sıkıştı kaldı. Ve bundan da ne sanatsal bir faaliyet çıktı, ne sanatsal ve estetik düşünen insanlar çıkabilirdi ki çıkamadı. Çünkü köreltildi. Geçmişte göçmen kuşlarının geçiş yollarındaki camilere ve oradaki ağaçlara göçmen kuşları için evler yapan, evcikler yapan bir ecdadın nesilleri olarak kendi kafamızı sokacağımız adam gibi evler yapamayan bir toplum haline geldik, dönüştürüldük. Her şey bir hikmetle yapıldı geçmişte. Camiler, mesela camilerimiz hayatla cami arasında kademeli olarak geçişi yapılmıştır. Yani siz ticaret halinizden geçerken önce bir caminin avlusuna gelirsiniz. Çak diye camiye girmek yoktur İslam geleneğinde. İslam mimarisinde. Şimdi öyle değil. Şimdi çakarak yaptığımız camilerde böyle. Çünkü o estetik bilinci yok. Ama ecdatta oradan beslendiği için, doğru kaynaklardan beslendiği için, temiz kaynaklardan beslendiği için nasıl bir cami modeli yaptı bize? Önce avluya geliyorsunuz. Sizi orada bir şadırvan karşılıyor. Yani orada temizlenmeniz lazım. Direkt camiye giremezsiniz. Önce zihninizin de bir hazırlanması lazım. O sokaktan geldiğinizi bırakmanız lazım. Artık zihin yavaş yavaş ibadete hazırlanıyor olması lazım. Daha sonra Çinliler, onların güzelliğine yoğunlaşmanız lazım. Çünkü beyniniz secdeye hazırlanması lazım. Yere bakmanız lazım, göğe değil. Sonra sağ tarafınıza bakarsınız, musalla taşını görürsünüz. Orada da ölümü hatırlamanız lazım. Çünkü dışarıdan geliyorsunuz, şadırvanda temizleneceksiniz, ölümü hatırlayacaksınız ve Allah'ın huzuruna öyle gireceksiniz. Hepsi bilerek, bilinçli olarak bir hikmetli bir şekilde yapılmıştır. Rastgele yapılmamıştır. Bizim mimarimiz İslami değerler gözetilerek yapılmıştır. Mesela İstanbul'daki camilerimizde önceden ama müezzinler atanırdı. Neden? Hiç düşündünüz mü? Salahaddin camilerinde ve bilhassa camilerde ama. Bunun iki sebebi var. Birincisi Peygamber Efendimiz'in müezzinlerinden birisinin biliyorsunuz ama olması. İkincisi en büyük sebep, minareye çıkan müezzin etrafta yüksek bir yere çıktığı için mahremiyeti gözetsin diye. Mahremiyete bir zarar vermesin diye. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü siz yüksek bir yere çıkıyorsunuz. Birisinin hanımı, kızı da belki tesettürsüz bir şekilde avluya çıktı. Biliyorsunuz avlu sistemi vardır Osmanlı'da da. Evler avlu şeklindedir. Önce avluya açılır, etrafı kapalıdır. Avludadır her şey. Orada bir mahremiyet sınırı vardır. Orada tesettüre falan da pek riayet edilmez. Çünkü insanlar kendi evlerindedir, parklarındadır. Ama siz minareye çıkarsanız oradan onların mahremiyetini görebilirsiniz. Bunu bile düşünen bir medeniyettir. İşte bu İslam medeniyeti. İşte o medeniyetten Cumhuriyet dönemiyle beraber müzikle uğraşanı, sanatla uğraşanı, edebiyatla uğraşanı, boş işlerle uğraşan adamlar konumuna gelen bir dönemin çocuklarıyız. Yani size Batı'nın sanata bakışını, İslam'ın sanata bakışını ve bugünkü dönemi özetlemeye çalışalım. İnşallah bugün sizlerle beraber hepimiz tekrar bu medeniyeti inşa etmemiz lazım. Tekrar sanatsal bakışımızı, tekrar estetik bakışımızı bunu geliştiremezsek yaptığımız mimariler de evlerde işte böyle olur. Avlularda böyle olur. Sokaklarda böyle olur. İnsani olmaz yani. İnsani olmayan bir şey de İslam olmaz. Bunu biz beraber inşa etmemiz lazım. Sizlerle beraber. Yeniden eşyaya bakışı gözden geçirerek. Eşyanın hakikatini araştırarak. Resmi okuyarak. Resmin arka planını okuyarak. O içerisinde olması gereken kendi değerlerimizi yaptığımız her işin içine koyalım. Yarın belki mimar olacaksınız, mühendis olacaksınız. O sanatsal estetik bakışı yoksa size verilen matematiksel şeylerle evler yaparsınız. İşte bizim TOKİ'nin yaptığı evler gibi olur işte. Laz müteahhitin elinden çıkan evler ancak bu kadar olur. Sonra ben her yeri binalar yaptım diye övünüp durursun. Bana sorarsan 5 kuruş etmez, beton yığınlarından farksızdır. Estetik yok. Ben bunu 10-15 yıl önce söyledim. Bugünlerde geçen bir beyanatını dinledim. Ya evet biz evler yaptık ama biraz estetiği ihmal ettik. Geçmiş olsun. Bir daha yeniden yapacak halimiz yok. Estetik yoksa, bir sanatsal bir şey yoksa gelişiminizi sağlayamazsınız arkadaşlar. Binalar yaparsınız, dangur dumur. Bina yaptığınızı zannedersiniz ama o bahsettiğim, işin başında bahsettiğim dünyayı güzelleştirmek, yaşanılabilir bir hale getirmiş olmak görevini yerine getirmemiş olursunuz. Müslüman başta konuştuğumuz vasifesi neydi? Dünyayı yaşanılır bir yer haline getirmek. Bütün ben bunları niçin anlattım? Bunları yapmazsanız dünya yaşanılır bir hale gelmiyor. Dünyanın yaşanılabilir yer olması sadece o bahsettiğim güvenliklerinizi sağlamanızda olmuyor. Bakış açınız, görselliğiniz, estetiğiniz. Allah insanı yarattığı zaman ne diyor? En güzel bir şekilde. Ah seni takdim, en güzel şekilde yarattı. Ne bir fazla ne bir eksik. Ama biz bir şeyi ne kadar fazla yaparsak o kadar güzel olacağını zannediyoruz. Bize bir insan oluştur deselerdi, biz her yere bir göz koyardık. Ne kadar çok yaparsan iyi ya. Buraya koyardık, buraya koyardık, buraya. Ulan bir de arkayı görsün, bir de buraya koyardık. Pratik olacak ya. Her yeri görsün lan. Şurada da olsun. Lan fazla mal göz çıkarma. Burada da olsun. her yerimiz gözden ibaret. Lan burun neymiş ya? Bir buradan bir burun aldık. Ya buraya da koyalım bir tane. Olsun. İşte her şey çok fazla olunca çok da güzel olmuyor. Yerin yerinde olunca güzel olur. İki tane gözün, bir tane burnun olunca güzel olur. Ama bize bir insan haşa yarat deseler, karma karışık bir şey, fonksiyonel bir şey yarattığımızı zannedip bir ucube oluştururduk. Ama Allah bize en güzel şekilde yarattı. Allah kainatı en güzel yarattıysa, insan da Allah'ın ruhundan üflenmiş bir varlıksa, ilahi bir varlık, tek ilahi varlık insandır. Allah'ın ruhundan, kendi nefesinden verdiği ikinci bir varlık var mı? Yok. Demek ki kreatif, yaratıcı, aslında o kelimeyi çok kullanmak istemiyorum ama yaratıcı bir varlıktır insan. Sanatsal ürün yaratır, oluşturur, düşünür. Bunu da Allah'tan alır. Ve bir ayette Yusuf suresiydi zannedersin. Allah yaratandan en hayırlısıdır. Demek ki insanın da böyle bir özelliği var. Oluşturma meydan gitme. Ama kaynağı ne? Allah. Çünkü Allah ona ruhundan üfledi. Allah olmayan şeyi yaratır, insan olan şeyden bir şeyler oluşturur. Tek farkı budur. Yoktan var eder Allah, var olandan oluşturur insan. O kadar da fark olacak Allah. Allah'la yarattığı arasında da bir fark olsun değil mi? Arkadaşlar ben ders sınıf şeyini bilmiyorum, bilmem yani ama derslerin 45 dakika olduğunu fakülteden biliyorum. Eğer iki ders birleştirilirse 1,5 saat oluyordu. Biz de sanırım bu sınırlarımızı aştık. Demem o ki, arkadaşlar hayata bakışınızı, her şeye bakışınızı mutlaka bir hikmetle bakmak için gayret edeceğiz. Onun arkasındaki güzelliği aramak için gayret edeceğiz ve çevremizi güzelleştirmek için uğraşacağız. Kırsal kesim, köy kültürü üzerine İslami bir gelenek inşa etmeyeceğiz. Kırsal kesim, köy kültürü üzerine değil, şehir üzerine bir İslam inşa edeceğiz. Peygamber Efendimiz Mekke'den nereye hicret etti? Nereye hicret etti? Yesrib'e işledi. Sonra Yesrib'i Medine yaptı. Medine şehir demek. Yani Yesrib'i medineleştirdi, medenileştirdi. Biz medeni bir toplum üzerine inşa edeceğiz. Müslümanlık demek ezbelelik, bezbelelik, kötü giyinen, kötü gören, kötü bakan, kötü evlerde yaşayan insan değil. Her şeyin en güzeliyle büyüyen, yaşayan, şehirde yaşayan, şehirde büyüyen. Ha bunu, ya sen köylüleri küçümsüyor musun gibi algılamayasın. Haşa. Sosyolojik bir vaka olarak konuşuyor. Çünkü bundan sonra mücadele şehirde olacak arkadaşlar, köyde olmayacak. Mücadele şehirde olacak. Plazalarda olacak, kafelerde olacak, sokakta olacak. Buradan hayata atılıp her biriniz bir şey olduğunuz zaman hayatın kendisiyle karşılaşacaksınız. Sağınızda solunda Ömer, Ebu Bekir falan aramayın ha. Ömer, Ebu Bekir yok. Üç kağıtçı Mehmet Efendi.
Ebu Cehil'e var.
Üç kağıtçı bakkal, çakkal, çekim ödemeyen tüccar, yalan söyleyen ev sahibi, kiracı, bunlarla karşılaşacağız. Yani şehirde yaşanır bir hayat, yaşanır bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Kendinize bir hayat dünyası da oluşturun. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizi yorduk. Kusurumuza bakmayın.